Ayrım 4.
Püsküllü geliyor. Bizim sarhoş Nihat ölmüş yahu. Öldü ya, çoktan haberin yok muydu? Ben Fransa'dayken ölmüş zavallı. Dönüşümde aradım, kara haberini aldım, vah vah. Çok içiyordu. Adı üstünde sarhoş Nihat işte. Hep öyle eskisi gibi içiyor muydu? Eskisi bir şey mi? Sabahtan içmeye başladığı olurdu. Çok zaman nerede, hangi çukurda gecelediğini bile bilmezdi. Karakolda ayıltırlardı. İyi ki polisler tanıyorlar. Bir bakarsın 2-3 gün görünmez. Sonra yüzü yara bere çizik çürük içine çıkar ortaya. Ama tatlı içerdi. Eskiden de o. Son zamanlarında artık hiç tadı tuzu kalmamıştı. Daha ilk kadehte suratı çarpılır, ağzı yamrulur, gözleri şaşılaşır, dili peltekleşir, saçmalamaya başlardı. Çok sululaşırdı rahmetli, hiç çekilmiyordu. Bir de geveze yapışkan olurdu. Yapışkan olurdu ki bir türlü elinden yakanı kurtaramazsın. Vah vah, ne terbiyeli kibar insandı. Bir keresine beni dünyaya kepaze etmişti. Sen onu duymadın mı? Say sen o zaman Fransa'daydın. O kız benim nemi neyimi severdi hala anlamış değilim. Bana gelince ben onun her yerini, her şeyini severdim. Çünkü Aysev'in her şeyi, her yeri sevilecek kızdı. İlk zamanlar sevgisine inanamadım, benimle dalga geçiyor sandım. Öyle ya, bütün yakışıklı delikanlılar arkasındayken, genci yaşlısı onca zengin bekar ona pervane kesilmişken, Aysevi'nin beni sevmesi nasıl açıklanabilir? Demek kızda bir ruh bozukluğu varmış. Otururken o kadar değil ama yan yana yürürken bütün uygunsuzluğumuz ortaya çıkardı. Benim boyum Aysevi'nin ancak koltuk altına geliyordu. Onun boyunun anormal uzunluğundan değil tabii, benim boyumun anormal kısalığından. O kadar güzeldi ki biz yolda giderken gelip geçenler dönüp dönüp Aysevin'e bakarlardı. Aysevinler o yaz Büyükada'da yazlıktaydılar. Beni evlerine çağırdı. Hem de annemle babamla tanışmış olursun dedi. Bilirsin ben çok utangacımdır. Kızın evine hop diye gidip de nasıl tanışayım annesiyle babasıyla? Yani ne sıfatla? Sonra da efendim daha kötüsü Aysevin'in babasıyla bir yaştayız. Kızla aramda 25 yaş var. Anlıyorsun ya rezalet. Hadi gözlerimin şaşılığını da pek aldırmıyorum. Çünkü Aysevi'nin babası da şaşıymış. Ama elbisem çok eski. O günlerde işsizim, yeni bir elbise yaptıramıyorum. Adaya gelirim ama evine gelemem dedim. Çok üsteledi. Yapamam, elimde değil dedim. Daha uygun bir zamanda tanışırım babanla. Büyükada'ya gittim, iskelede beni karşıladı. Hani Büyükada'nın arka sırtlarında bir aşıklar yolu vardır. Oraya gittik, çamların arasında yürüyoruz. Aysevin serçe parmağını benim serçe parmağıma geçirdi. Ellerimizi sallayarak yürüyoruz. Anlıyorsun ya, tam platonik aşk pozisyonunda. Biraz sonra Aysevin'in kolunun yorulduğunu anladım. Çünkü kız parmağını benim parmağımla denk getirebilmek için epeyce eğilmek, kambur kambur yürümek zorunda kalmıştı. Pozisyonu değiştirip koluma girmek istedi. Sol eliyle bir süre aranarak koluma girmeye çalıştı çalıştı, bunu da beceremedi. Çünkü koluma girebilmesi için iki büklüm yürümesi gerekiyordu. Bundan da vazgeçti. Elini boynuma dolamak istedi. Bu isteğini gerçekleştirince bütün kafam kızın koltuk altında mahpus kaldı. Sorularına cevap verebilmek için başımı koltuğun altından çıkarıp öyle konuşuyordum. O kolunu boynuma dolayınca benim de kolumun boş durmaması gerekli. Platonik aşk pozisyonunu tamamlamak için ben de kolumu beline dolayayım dedim. Ama kolumu ne kadar yukarı kaldırdıysam da bir türlü Aysevi'nin belini tutturamadım. Kolum ve elim affedersiniz kızın poposunun alt bölümünde kaldı. Düşün ne uygunsuz durum. Aysevin kolunu boynuma doluyorum diye başımı koltuğun altına almamış olsaydı belki ben de kızın beline kolumu dolayabilirdim. Benim en çok merak ettiğim bu şahane kızın benim neyimi neremi beğenip beni sevdiğiydi. Aysevin'i ve ailesini yakından tanıyan birine bunu sormuştum. O da bana onlar ailece böyledirler demişti. Yani nasıldırlar? Annesi kedileri, babası da köpekleri çok sever. Evlerinde belki 40-50 kedi köpek vardır. Ama hepsi de biçimsiz, sevimsiz hayvanlardır. Evlerine tek bir güzel kedi köpek almazlar. Nerede çirkin bir sokak kedisi bulurlarsa getirirler evlerine. Ben sordum da bana güzel kedi köpek herkesin evinde var ama bizimkiler gibisi kimse de yok demişti annesi. Yani bunlar ailece orijinalliğe düşkün insanlar. Herkes öğrenmiş bunların huyunu, çirkin, pis, yaralı, uyuz kedi, köpek yavrusu yakalayan getirir satar bunlara. Demek Aysevin de ailesine çekmiş. Onun için sen hiç kaygılanma, kızın seni beğenip sevmesi çok normaldir. Bu sözlerden çok rahatladım ama yine de içimde bir merak vardı. Aşıklar yolunda öyle tedirgin yürüyorduk ki adanın arkasındaki kayalıklara gelince, biraz oturalım mı şurada dedim. Olur, oturalım dedi. Oturduk yan yana. Aysevin, bir şeyi çok merak ediyorum dedim. Nedir? Sen çok güzelsin, baban da çok zengin. Modern bir kızsın, akademiye gidiyorsun. Böyleyken beni sevdiğini söylüyorsun. Ama ben merak içindeyim, neremi, neyimi seviyorsun? Hiç duraksamadan, seni her şeyinle seviyorum dedi. Bir kere çok zekisin, çok tatlı konuşuyorsun, çok sempatiksin. Alay mı ediyor diye dikkatle yüzüne, ta gözlerinin içine bakıyordum. Hayır, alay etmiyordu, çok ciddiydi. Yüzünde en ufak bir alay belirtisi, kıpırtısı yoktu. O anda benimle alay ettiğini anlasam onu orada ya boğar ya kayalardan aşağı denize yuvarlardım. Dikkatle yüzüne bakıp duruyordum. Öyle bakma ne olur dedi. Gözlerimi ayıramıyordum. Öyle bakma bana, korkuyorum diye bir çığlık attı. Rahatlamıştım, kendime güvenim gelmişti. Başımı çevirdim ondan, denize baktım. Evlenmemizi ilk o önerdi. Bana kalsa 10.000 yıl yaşasam Aysevin'e evlenelim diyemezdim. Başımı eğdim, gözlerimi yere çevirip peki dedim. İşte ben senin bu utangaçlığına, kibarlığına bitiyorum dedi. Modern bir kız olduğu halde geleneklere de çok bağlıydı. Ana babasının da bu evlenmeye razı olması gerekiyordu. Onlar da beni beğenir mi bakalım dedim. Ben zaten anneme babama her şeyi anlattım dedi. Onlar benim istediğimi reddetmezler. Babam eve getir de tanışalım dedi. Evinize gelemem, bir fırsat çıkarsa babanla tanışırız. O günden sonra Aysef'in babasıyla tanışmamız için birçok fırsatlar yarattı. Ama bende yürek yok ki. Bana kalsa önce bir iş bulmam, az çok para kazanmam gerekiyordu. Aysevin'e göre evlenince iş hazırdı. Babası tanınmış bir ihracatçı ve yabancı firmaların burada mümessiliydi. Bana çok ihtiyacı olacaktı. Bir gün Aysevin tam fırsat işe dedi. Yarın akşamki baloda annemle babamla tanışabilirsin. Elime iki kişilik balo davetiyesi verdi. Davetiyeye göz ucuyla baktım. Resmi elbise mecburi. Yani smoking giyilecek. Benim üstümdekinden başka elbisem yok. İstanbul'daki yabancı ajans ve gazete muhabirlerini tanıştırma valosuymuş. Bütün yabancı konsoloslar da gelecekmiş. İhracatçı ve mümessil olduğundan babasının yabancı çevreyle yakın ilişkisi vardı. Fırsat bulursam geleceğimi söyledim. Nereden gideceğim baloya? Bende baloluk kılık mı var? Balo gecesi davetiye cebimde can sıkıntısı içinde sokaklarda geziyordum. Cebimde 2-3 bardak şarap içecek param vardı. Ucuz olsun diye Lambo'nun meyhanesine girdim. Bizim sarhoş Nihat'ı orada görmeyeyim mi? Yine zil zurna. Beni görünce sarıldı öptü, salyası sümüğü yüzüme bulaştı. Benim de konuşup dertleşecek birine ihtiyacım var. Başladık karşılıklı içmeye. Bir daha. Sarhoş Nihat, kuzum bugün günlerden ne dedi? Çarşamba dedim. Tüh vay anasını, yahu ben pazartesi sabahı evden çıkmıştım. Demek 3 gün olmuş. Bana bu sabah evden çıkmışım gibi geliyor. Karıya nasıl hesap vereceğiz bakalım? Birden ayılır gibi olup, ayın kaçı dedi. 4'ü. Oh çok şükür, ben birden geçen hafta evden çıktım sandım da korktum. Korkma, bugün Şubat'ın 4'ü. Ne, eyvah, ne oldu? Yahu ben Ocak ayının 2'sinde çıkmıştım evden. Bu sefer tamam, karı boşanır benden. Vallahi boşanır. Bundan sonra evinde içeceksin diye yemin ettirmişti. Kendisi de yoksa boşanırım diye yemin etmişti. Vallahi boşanır. Sarhoş Nihat ağlamaya başladı. Sümüğü, salyası gözyaşına karıştı. İçmiyorsun. Vallahi bende para yok artık. Param kadar içtim. Bende var para. Sabah kahvaltısına evde çay yokmuş, bozuk para da yokmuş. Karım bir bütün 500 lira verdi elime. Hem parayı bozdur hem çay al da gel ama çabuk dedi. Evden çıktım, çıkış o çıkış. 500 lirayı bozdurayım diye dolaşa dolaşa ta Beyoğlu'na gelmişim. Kimse bozmuyor parayı. Parayı bozdurmak için iki tek içeyim dedim. İki tek derken işte böyle arkası belli. Vah karıcığım vah, kahvaltı sofrasının başında bir aydır beni çay getirecek diye bekliyordur. İki gözü iki çeşme zırıl zırıl ağlıyor. Lambo ustacığım doldur bize yeniden. İnsan dertli oldu mu çabuk da sarhoş oluyor. Ben 8. mi 9. mu şarap bardağında iyice sarhoş oldum. Artık sarhoşluktan mı yoksa sarhoş Nihat'a özenmekten mi? Ben de ona baka baka derken ağlamaya başladım. O ağlar ben ağlarım. Hıçkıra hıçkıra ağlıyoruz. Lambo ustacığım doldur bir daha. Lambo usta yo dedi, yeter artık. Ne olur bir bardak daha be, vallahi son. Bir damla desen yok, hadi bakalım. Çıktık oradan, sallana sallana, düşe kalka, ağlaya ağlaya başka bir meyhaneye girdik. Sarhoş Nihat, hadi ben karımı acıyıp ağlıyorum, sen niye ağlıyorsun dedi. Ben de olup biteni anlattım. Deli misin sen dedi, hemen kalk git baloya, böyle bir fırsat kaçırılır mı? Baksana davetiyeye ne yazıyor, elbise mecburi. Bu davetiye 2 kişilik, tek kişilik yokmuş. Tamam, birlikte gideriz. Fransız konsolosu da benim gayet iyi dostumdur. Seni onunla da tanıştırırım. Senin kızın babası da seni büsbütün zibidi sanmasın. Bu kılıkla baloya gidilir mi? Benim evde iki takım smokin var, gidip giyeriz. Yalnız bir kutu çay bulmalıyız. Saat 12'ye çeyrek var, bu saatte çay nerede? Kahvecilerden buluruz, parayı verdin mi? Dur sen bak aklıma ne geldi. Sen şimdi diyeceksin ki benim karıya, Nihat'ı ben bırakmadım diyeceksin. Sen kıza aşıksın, ben de aranızı bulmaya çalıştım. Arkadaş hatırı için, anladın mı? Bu gece de kızın babasını razı edeceğiz. Benim karı merhametlidir, acır sana. Çıktık meyhaneden. Kapanmak üzere olan bir kahveden 3 kat mı 4 kat mı para verip bir kutu çay aldık. Gittik sarhoş Nihat'ın evine. Aman yavaş, belki karı uyuyordur, onu uyandırmadan giyinip çıkarız. Anahtarı çıkardı cebinden ama kapının anahtar deliğini bulamıyoruz ki. Kibrit çaktım deliği görsün diye. 5 kibrit, 10 kibrit, parmaklarım yandı. Nihat, ben kibriti çakayım da sen bul anahtar deliğini dedi. Çaktı, çakmasıyla kutudaki bütün kibritler parladı. Nihat, yandım anam diye yuvarlandı. Ben anahtarı deliğine soktum ama anahtar dönmüyor. Yahu Nihat, biz yanlış eve gelmeyelim, sen buranın sizin ev olduğunu iyice biliyor musun? Nihat geri geri gidip karşı duvarın dibine oturup uzaktan baktı evine. Tabii bizim ev yahu dedi, insan kendi evini bilmez mi be? O sırada anahtar döndü, kapıyı açıp girdik içeri. Aman yavaş. Ayaklarımızın ucuna basarak odaya girdik. Elektrik düğmesini çevirdi. Gardıroptan 2 kat smokin çıkardı, giyindik. Ama bana çok büyük geldi smokin. Nihat baktı. Tam sana göre, ısmarlama gibi oturdu dedi. Bol arkadaş dedim. Ona bol denmez, zengin denir. Şimdi böyle zengin elbise moda. Düdük gibi olacak değil ya. Paçaları yerleri süpürüyor. O kolay, kıvır paçaları. Hadi şimdi yavaş yavaş çıkalım. Ben önden ayaklarımın ucuna basarak merdiveni iniyordum, Nihat da arkamdan. Nihat birden tabut gibi üstüme devrilmez mi? Biz paldır küldür basamaklardan aşağı. Bir karanlık yere geldik, Nihat hala sırtımda. İn ulan sırtımdan, bacağımı bırak da ineyim. Ben merdivenin Trabzon topuzu diye Nihat'ın bacağını kavramışım. Burası bizim değil galiba dedi, biz başka eve girdik. Yahu senin elbiseleri giydik ya biz. Öyle ya, benim elbiseler, ama bizim evde böyle bir yer yoktu. Biz galiba merdivenden düşünce komşunun evine girdik. Merdivenin üstünde lamba yandı. Nihat'ın karısının sesini duyduk. Senin evin, senin evin. Karıcığım, çayı getirdik de rahatsız olmayasın diye seni uyandırmadım, kıyamadım. Çay nerede çay yahu? Bana soruyor. Çay sendeydi. Yahu çayı ne yaptık biz? Karısı elinde sopayla merdivenin üstünden fırlamaz mı? Çay ha, çay ha, defol hadi geldiğin yere. Dur karıcığım, vurma, bak anlatınca bana hak vereceksin. Misafir var, ayıp valla. Arkadaş evlenecekti de ben de ona... Vurma yahu, dur dinle, bak ne diyeceğim. Kendimizi sokakta bulduk, kapı arkamızdan çat diye kapandı. Bir zaman yerde kaldık, sonra kalkıp zorla yürüdük. Sarhoş Nihat ağlıyor. Bu namussuz karı böyledir işte, beni mahvetti bu karı. Ulan bir erkek evine 40 yılda bir arkadaşını misafir getirmez mi be? Benim buna da mı hakkım yok? Çay dedin aldım getirdim işte, ne dese yaparım. Ne kadar da sarhoş olsam yine de durumu kavradım. Biz bu akşam baloya gitmekten vazgeçelim Nihat dedim. Olur mu yahu, ben senin için bu kadar zahmete gireyim. Bir arabaya binip çıktık Beyoğlu'na. Sarhoş Nihat, biz şimdi böyle gidemeyiz baloya dedi. Galiba aklı başına geliyor. Gidemeyiz tabii böyle dedim. Onun için şurada bir yerde 2-3 kadeh içelim de biraz cesaret gelsin. Bu saatte meyhaneler kapalı. Şu ara sokakta bir dükkan biliyorum, açıktır, oradan bir şişe alır içeriz. O şişeyi de içince ben iyice zıvanadan çıktım. Kendimi şöyle bir yokladım, tam istim üzerindeyim. Ben bu gecede kızın babasıyla tanışamazsam başka hiçbir vakit buna cesaret edemem. Saat de 2 olmuş, neredeyse balo dağılacak. Aklımızca çabuk çabuk gidiyoruz, düşe kalka. O kadar şarap içmişiz, beni çiş zorlamaya başladı. Sarhoş Nihat da, ben işeyeceğim dedi. Dur ya, oraya olmaz, bir uygun yer bulalım. Bir ara sokağa daldık, bir apartmanın kapısı önüne çöp bidonlarını koymuşlar. Sokak kedileri, köpekleri de çöpleri eşelerken bidonları devirmişler, çöpler ortalığa yayılmış. Ben orasını uygun buldum, işte orada kendimi kaybetmişim. Düşüp yuvarlanmışım çöplerin içine. Rüya bile gördüm, kendimi yatağımda sanıyorum. Bir kedi köpek hırlaşmasıyla uyandım, baktım Nihat sayıklıyor. Karıcığım sus ne olur, bak ne diyeceğim sana, bu arkadaş evlenecekti de... Nihat diye bağırdım, iniltisi geldi. Hı, neredesin? Buradayım, sen neredesin? Ben de buradayım. Hadi kalk. Çıkamıyorum ki. Kalktım, buldum Nihat'ı. Başı çöp bidonunun içine girmiş. Ayaklarından çekip çıkardım. Hadi yahu, balo dağılacak. Ben yüzümü yıkamalıyım dedi. Bırak yüz yıkamasını. Olmaz, benim suratıma şey yapmış bu namussuzlar. Yürü diye onu çektim. Asıl felaket başımıza o çöplerin içinde yatarken gelmiş. Ben yere yuvarlanıp da pantolonun düğmelerini çözdüm ya. Her nasıl olmuşsa benim pantolonumun içine o yerdeki çöplerden bir pırasa sapının kökü girmiş. Hem de püskülleriyle. Ayağa kalkınca tabii pantolonun düğmelerini ilikledim ama pırasa içeride kalmış. Püskülleri de dışarı sarkıyor. Nihat'a gelince o benden daha sarhoş olduğundan pantolon düğmelerini iliklemeyi unutmuş. Ama ikimizin de durumumuzdan haberimiz yok. Biz böylece Tokatlayan otelinin kapısına geldik. İçeri girmeden Nihat bana şöyle bir toparlanalım dedi. Kendimize çeki düzen verdik sözle daldık otelin kapısından. Kapıdan girer girmez şiddetli birkaç ışık birden parladı yüzümüze çarptı. Ben ışıktan burnumun üstüne yumruk yemiş gibi sersemleyip tökezledim. Ayaklarım birbirine dolandı. Bereket düşmedim. Meğer üstümüze çevrilen film kamerasıymış. Aktüalite filmi çekiyorlarmış da sinemalarda göstereceklermiş. Baloya her gelenin filmini çekmişler. Ama en çok bizim ikimizin filmini çekiyorlar. Hem de hep yakın plan ve aşağıdan çekiyorlar. Anlıyorsun ya neden olduğunu. Bacaklarının arasında apışından pırasa püskülü sarkan smokinli bir adam, öbürü de tüm fora. Kendimizi ışıklardan zor kurtarıp salona attık. Biz salona girince bir kahkahadır koptu ve bir takım dişili erkekli sesler duyuldu. Püsküllü, püsküllü geliyor püsküllü, püskülüye bakın. Yahu bu püsküllü de kim? Ortalık kahkahadan kırılıyor. Ben gayet ciddileşmişim, hiç alayları üstüme almıyorum. Nihat'ı kendimden daha sarhoş bulduğum için onunla alay ediyorlar sanıyorum. Yahu Nihat sallanma bak, herkes seninle alay ediyor be. Benim alay edilecek neyim var, asıl seninle alay ediyorlar. Benim neyim varmış alay edilecek? Sağa sola bakındık, ben Aysevi'ni arıyorum. Sarhoş Nihat, hah burada işte dedi. Kim? Fransız konsolosu. Bırak şimdi konsolosu monsolosu yahu. Gel seni tanıştırayım, çok iyi dostumdur. Kızın babası konsolosla konuştuğunu görürse senin için iyi not verir. Konsolosun masasına yıkılmadan gidebildik Allah'a çok şükür. Masadaki kadınlar kızlar hıh pıh diye sesler çıkardılar, ellerini ağızlarına kapayarak kaçıştılar oradan. Nihat konsolosun elini sıktı. Nasılsınız? Mersi, siz Monsieur Nihat? Mersi, size arkadaşım Hasan'ı tanıştırayım. Konsolosla el sıkıştık, bir iki cümle konuştuk, konuşmadık. Konsolos pardon deyip uzaklaştı. Nihat senin kız nerede dedi. Ben de onu arıyorum dedim. Bir de baktım Aysev'in ana babasıyla bir masada. Göz göze geldik, hemen başını çevirdi. Ne demek, bu da nesi? Ben o yana doğru yürürken bir adam pardon Monsieur deyip başıyla gözüyle yeri gösterdi. Adam apışımdan sarkan püskülü gösteriyormuş. Ben de yere doğru bakınca yanımdaki Nihat'ın çözük iliğini görmez miyim? Tüh ulan Nihat, rezil ettin beni yüksek sosyetede, Allah belanı versin. Ne yaptım yahu? Daha ne yapacaksın, topla ulan şu önünü, beyaz don fırlamış tüh. Sarhoş Nihat vay anasını deyip pantolon düğmelerini iliklemek için sözde arkasını döndü ama salonun ortasında olduğumuzdan bu sefer arkasındakiler görüyor ne yaptığını. Ben onu bırakıp Aysevin'e yöneldim. Aysevin geldiğimi görünce masadan kalktı. Koridorda yakaladım onu. Ağlıyordu. Niçin beni babanla tanıştırmıyorsun dedim. Bu halinle mi dedi. Ne var halimde benim? Hani beni seviyordun? Ben seni olduğun gibi seviyordum. Tabii halinle. Bu halde değil. Yani smokinli halimi beğenmediğini sanarak ne yapayım, resmi olmak mecburi. Bu senin resmi kılığın mı? Tabii gösterişli olmak için böyle giyindim. Ağlıyordu. Sevgilim vallahi annenin hoşuna gideyim, babanın gözüne gireyim diye. Aysevin ağlayarak kaçtı. Ne yana yönelsem püsküllü püsküllü diye gülüşüyorlar. Saçlarımı taradım, duvarda bir ayna var. Baktım aynaya, püskül müskül yok. Sarhoş Nihat'ı buldum, çıktık oradan. Niyetim intihar etmekti. Nihat'tan 10 lira aldım. Hem de nerede intihar edeceğim biliyor musun? Aysevi'nin Büyükada'da beni sevdiğini söylediği kayalarda. Yüksek kayalardan aşağı kendimi denize atacağım. İlk vapura binip Büyükada'ya geldim. İskeleden büyük bir şişe şarap alıp yürüdüm. Oturdum o kayalığa. Hem ağlıyorum hem içiyorum. Ayağa kalktım. Denize aşağı bakarken bacaklarımın arasından sallanan pırasa püskülünü görmez miyim? Olduğum yere çöküp kaldım. Ya sarhoş Nihat beni dünyaya rezil etti kardeşim. Benim o püsküllü filmimi çekmişlerdi ya. Bütün sinemalarda yerli aktüelite diye oynamış da neden sonra sansür yasak etmiş. Adımın Püsküllü Hasan kalmasının sebebi bizim rahmetli sarhoş Nihat'tır. O geceden sonra bir daha kızı hiç görmedin mi? Arada bir şurada burada gördüğüm olur. Ne zaman beni görse gözlerini aşağı indirir. Bacaklarının arasına bakmak için mi? Yok canım, utancından. Efendi oğlum. Döner camlı kapıdan geçtim. Kapıcı olduğunu sandığım sağda dikilmiş duran adama "Müdür beyin odası nerede?" diye sordum. Ya bana öyle geldi ya da gerçekten öyleydi. Kapıcı kendisine danışılmaktan duyduğu gururla kabararak çenesiyle sağ yanı işaret etti. Kapıcının çenesinin yöneldiği yanda asansör vardı. Asansörün kapısını açacakken herhalde asansörcü olacak bir adam "Nereye?" dedi. "Müdür beye gideceğim." dedim. Asansörcü şu dünyada da ne dangalaklar var yani demek istercesine cık cık cık sesleri çıkardıktan sonra "Bir kere danışsana" dedi. "Biz burada neciliyiz." "Peki, müdür beyi göreceğim. Bekle de 3 kişi daha gelsin." "Ama ben müdür beyi görmek istiyorum." "Sen gene yalnız gör. 4 kişi olmayınca asansör çıkmaz." Kasım kasım kasılmasından beni beklettiği için çok memnun olduğu anlaşılıyordu. Elleri arkasında bağlı önümde gidip gelmeye başladı. Birisi daha geldi. Asansörcü onu da durdurarak "Herkese bir laf mı anlatacağız ya?" dedi. "Bu asansör denilen şeye 4 kişi olmayınca binilmez işte." 4. gelen bir hanımdı. Sevinçle asansöre binmek için davrandık ama önümüze geçen asansörcü atik davranıp asansörün kapısını kilitledi, anahtarı da cebine koydu. "Kadın yukarı çıkacağız" dedi. Burnunu biraz daha havaya diken asansörcü "Zamanında geleydiniz" dedi. "Şimdi öyle tatili, zil çalar. Şimdi diyecek neredeydiniz? 1:30'da gelin, o zaman işler asansör." "Nedenmiş?" Sağ elinin işaret parmağını bize doğru uzattığı sol bileğindeki saatin üstüne koydu. "Öğle tatilinde asansörün işlediği nerede görülmüş? Yasak. 1:30'da gelin, binin asansöre." O gün işim yoktu. Yeni müdürü görmeye, kutlamaya gelmiştim. Genç yaşında yükselişinde kendime de övünç payı çıkarıyordum. Kitaplığımı kendisine açarak daha çocukluğunda onu kitap okumaya özendirmiştim. Beni siz yetiştirdiniz diye gönlümü alırdı. Avrupa'ya gittiğinden beri onu görmemiştim. Öğle yemeğini lokantada yedim. Sonra vitrinlere bakarak oyalandım. 1:30'da oraya gittim. Asansör kapısındaki kuyruğun sonunda yerimi aldım. Sıram gelince 4 kişi, bir de asansörcü, 5 kişi dolduk asansöre. Müdür beyin yanına gideceğimi bir kere daha söyledim. Öbürleri indi. Asansörcüyle bir ben kaldım. En üst kata çıkmıştık. Asansörcü kapıyı açmıştı. "Bu katta mı?" dedim. "Kim?" dedi. "Müdür beyi göreceğim dedim ya." "Söylesene, çık da 2 kat aşağı in. Asansörle inmek yasak."